Merhaba Radyo Karavan'ın kalbi pırıl pırıl, tertemiz, o muhteşem, o şahane dinleyenleri. Nasılsınız inşallah? Allah iyiliğinizi versin. İnşallah diyorum ben size. Başka da hiçbir şey demiyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şurada bir soru soruyoruz, tamam. Şu anda cevap veremiyor olabilirsiniz ama... Çarşamba günü canlı yapacağım lan ben bu programı. Evet, İzmir marşıyla gidiyorduk İzmir'e çarşamba günü. Dubali ne olacak? Ne olacak, ne bitecek onu da göreceğiz işte artık önümüzdeki çarşamba gününden itibaren. Herkese merhabayın bir pazartesi sabahında. Aman akşamında ne sabah ya, of. Gereğinden fazla uyumuş bir insanım ben. Öyle o kadar çok uyudum ki dün akşam. Gece saat 12-1 gibi falan böyle uykum geldi. Tamam dedim, hadi uyuyorum. Bekletme Yelda Hanım, yapma bunu. Ama yine dingil uyku 4 saatin sonunda bitti. Ondan sonra dedim ki hayır, her normal insan gibi 8 saat uyuyacağım demeyeydim. İyiydi. Siz nasıl uyuyorsunuz o kadar süre? Vallahi çok merak ediyorum. Yani ben uzun süreli değil. Yani benim bir şeyim var. Neyse ya, bu da sizi ilgilendirmiyor zaten. De işte hani o kadar uyuyunca böyle sanki zannedersin 15 saat, 20 saat falan uyumuş gibi uyandım. Sırtım falan ağrıyarak, gözlerim falan şişmiş. Öyle bir uyumak yani. Bana göre tabii 7 saat. Ay, ama insanın sırtı niye ağrır ya o kadar uzun süreli uyuyunca? Hiç bilmiyorum. Zaten sizi de ilgilendirmiyordu. Tabii tabii, 3300 tane gül ilgilendiriyor sizi. Tabii. Zenginin her zaman malı bizim gibi gerzekalıların çenesini yoruyordu. Neyse ya, en azından başka derdimiz yoktu değil mi? Yani... Sahiden lan, 90'lar ne güzeldi bak. 90'larda süper uyuyorduk. Niye? Çünkü her televizyon kanalının bir tane magazin programı vardı. Hatta iş o kadar çığırından çıkmıştı ki 90'ların sonuna doğru neredeyse her akşama, işte 2000'lerin başı, bu 2001 krizi falan olduğu dönemlerde neredeyse her akşam bir tane magazin programı vardı bütün kanallarda. Az sonra bir ülkede, yani bizim ülkede özellikle ekonomik gidişatın ne kadar noktan olduğunu özellikle o dönemde magazin programlarından algılamaya çalışıyordum. Ama hata yapıyormuşum. Meğerse yarışma programlarıymış. Bizim ne kadar boktan bir gidişatın içerisinde olduğunu anlamamız. Evet öyle. Biraz dikkat edin, araştırın. Hayır, ben bunu bilimsel bir gerçeklikle falan araştırmadım. Ama açık dikkat ederseniz yani o dönemleri, bu yarışma programları ve onlardan kazanılan paranın işte miktarları filan feşmekin, insanların kurduğu hayalleri bir miktar düşünecek olursanız anladınız siz benim ne dediğimi. İnsanlar böyle hayaller kurmaya filan başlıyor. Sahi ne oldu ya, o kutu mutu filan açtırma dönemleri vardı. O dönemde çıkanlar sonra onlar da gittiler hayatımızdan. Olsundu, her şeye rağmen onlar da bir şekilde şöhretin... yalnız orada çok enteresan bir durum var. Oradan sahiden bir şekilde kendini, rüştünü ispat edip iş yapabilenler de oldu. Mesela onlardan bir tanesi bir televizyon kanalında şey yapıyor, yemek programı yapıyor. Ben nereden biliyorum? Canım anacığım vasıtasıyla ben de kaldığı dönemde öğrendim kendisinden. Çok da enteresan, güzel de yemek tarifleri filan peşmekanlar var ama şimdi bu yemek programlarını izleyenlerin genel profili şu şekilde. İzlerken heyecanlı bir şekilde izleyip sonra arkasından gidip gene kuru fasulye pilav yapıyorlar. Değişen bir şey yok. Anneme de aynısını söylemiştim. Yani bu kadar izliyorsun. Not alıyorsun bunları. Ay, hatta yetmiyor. Bunlar Melek annemle birlikte şey yapıyorlar. Onun, Melek annemin telefonu akıllı olduğu için bana şey diyordu. Yelda, gir şimdi internetten, Nursel miydi neyse, Nursel'in mutfağı diye Instagram'dan bak, onları bana kaydet, tamam mı? Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Yemin ediyorum vay arkadaş ya yani. Bunları yapıyorlar ama yine de alışkanlıklarına mazim. Bize değişmeyen birçok şey var. Bunlardan bir tanesi alışkanlıklarımız. Peki bu sizi ilgilendiriyor mu? Her zamanki gibi. Hayır, tabii ki ilgilendirmiyordu ama zaten bizi ilgilendirmeyen o kadar çok fazla şey konuşur hale geldik ki artık ne konuşacağımızı şaşırmış haldeyiz. Halbuki insan istiyor ki müreffeh memleketlerde, ondan sonra mıcıma her şeyin bambaşka olduğu memleketlerdeki mevzuları konuşuyor olsak. Misal işte Danimarka'nın prensesinin diğer prens ve prenseslerini okuldan bisikletiyle alıyor ve onunla geri dönüyor olması, insanların birbirlerine karşı medeni bir şekilde davranıyor olmaları filan filan gibi böyle hani normal. Bunlar normal olan şeyler ama şimdi bizde hep bir kabullenme durumu var ya. Burası Türkiye, ne bekliyorsun sen? İşte bu kabullenme hali yüzünden başımıza geliyor hepsi. Yani bakıyoruz, evet hoşumuza gidiyor. Değiştirmeye gelince, bize olmaz. Burası burada olmaz. Bu işler burada yürümez denilen şahane bir şeyden, neyse devamını getirme, yandan getirme hassasiyetler filan feşmekan, güzel bir pazartesi gününün artık sonlarına doğru adım adım ilerlerken o vakit ben şarkıyı mı ulaştırsam acaba? City worker, secretary's lawyers, broker's heading for a London station, looking for a quick salvation, oblivious to cherry cola, trying to sell to every stranger. Stuck here, it's cold, I'm standing, hoping for some understanding. Only way to go is inside.
Is descending towards the earth's red center. Let the fire rise and enter. Tap into the primal power, rising like a giant tower. The energy receiving, cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you fly.
Karavandasınız. AM bandında yayın yapmıyoruz. FM bandında da yayın yapmıyoruz efendim. Bugün çok acayip enteresan bir yazıyla karşılaştım. Benim eski iş arkadaşlarımdan bir tanesi böyle beylik beylik bir laf etmişti. O da çok güldüm ya. Kendini dev aynasında görmek gerçekten çeşen çeksi bir şey. Allah ıslah etsin, ne diyeyim ki hakikaten. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir durum yaşamıştım bir arkadaşımla ilgili olarak. O da vakti zamanında yönetici pozisyonunda çalışmış. Daha sonrasında işte bilmem ne hede ve dövüsün sebebiyle işten çıkarıldıktan sonra ciddi anlamda iş bulmakta zorluk çekmişti. Ve o dönemde kendini çok fazla sorgulamıştı. Yani ben çalıştığım arkadaşlarıma karşı çok mu acımasız davrandım, onların ahını mı aldım ki böyle bir şey yaşıyorum diye kendini kendine acayip derecede sorgular hale gelmişti. Hani sordu, açık bir şekilde sorup da cevabını alabileceği insanlardan olduğum için ben de evet dedim yani. Yaptım bunu. Hani bir yönetici olmak, yani bir yerde müdür olmak demek, yukarıdakinin sözcüsü olmak demek değil. İkisinin arasında köprü olmak. Yani her ikisi için de orta yolu bulabilmek. Biliyordunuz madem Yelda Hanım, neden siz yapmadınız? Ya benim zaten işim olmaz öyle şeylerle. Olmadı da zaten zoraki koyulduğum müdürlük mecrasından da 3. haftanın sonunda şutlanmış bir insanım neticeyi. Ay çok güzeldi yalnız ya, var ya. Yemin ediyorum hani torun torba olsa ilerideki imkanı yok. İmkanı yok, imkanı yok. Onları anlatacağım, nefis bir hikaye ama çok dallı budaklı. Ayrıntılardan uzaklaşmamak gerekir. Neyse ya, işte böyle böyle derken bütün bunların hepsini görüp vallahi ikra ettim ben ya bu sosyal medyadan falan. Of, bir bana geldiler, çok fena bağımlılık halindeyim. Yani hani evden çalışıyorum, bilgisayarın başındayım, sürekli olarak dönüp dolaşıp bakıyorum. Hiç tanımadığım insanlarla diyalog kuruyorum. Ondan sonra amacıma gereksiz bir şekilde o insanlara kıymet veriyorum. Sonra arkasından böyle denyo laflarla karşılaşıyorum. Sen kimsin benimle bu şekilde konuşma hakkına sahipsin? Ben kendimi dev aynasında görmüyorum ama sen de benimle bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Ben Yelda Hanım'ım arkadaş. Şaka şaka. Da yani hani evet, kim olursa olsun, Ali, Veli, Ayşe, Fatma, kim, hiç fark etmez. İnsanların birbirleriyle üslubunun doğru olması gerekiyor. Hele bazı şakaların asla yapılmaması gerekiyor. Eğer bu bir şakaysa, ki bana göre gerçekten aşağılama şekli bu. Bir, bu hayatta sahiden en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi, bir kadın herhangi bir şekilde biraz aksi bir şekilde karşılık veriyorsa karşısındakine, genellikle erkeklerin yaptığı bir genelleme bu. Regl mi oldun? Ha, 365 gün boyunca regl bir şekilde dolaşıyorum. Senin ahmaklığını acaba tahammül edemiyor olabilir miyim? Yahut yaşın ilerlediyse, işte 40 ve üzerine doğru geçtiysen, ne oldu ya, sende bir değişiklik var, menopoz musun? Çok gerginsin. Dünyada en nefret ettiğim şeylerden bir tanesidir bu gerginsin kelimesi. Çünkü bazı kelimelerin kendine ait bir enerjisi var. Ve onu ne kadar dillendirirseniz karşınızdaki de o enerjiyi kapmaya başlar. Belki öğrenilmiş bir şeydir, bilmiyorum. Ama harfleri düşünecek olursan G sert, R de aynı şekilde. Bir tek N de kurtarıyor. Tamam, İ de, o da sert bir harfimiz. Tamam abi, E de öyle. E de öyle. Şimdi E değildi be. E neydi? Oo. G değildi lan ama R sert sert. Aman neyse be, hepsi birleşince fonetik olarak çok sert bir tınısı var. Gergin, gergin. Zaten hani tanımlayan şeyi de düşünecek olursan, evet öyle yani, hani gergin. Ondan sonra amacıma bu söyle. Ya bir tanesine böyle artık haddini bildirme noktasına gelince bu sefer hani telefonda mesaj göndererek kendisini tatmin etmeye kalkmış olan birisi. Ya bu nasıl bir şeydir, özgüvendir? Sahiden yani, tamam, insan yerine koyup bir şekilde iletişime geçmişiz karşılıklı olarak. Ama bu demek değil ki sürekli olarak bir bana bir şeyde bulunacaksın, yaftada bulunacaksın, kendi kendine etiketleyeceksin. Ya bir siktir git, Allah Allah, insanı zorla şirazesinden çıkarıyorlar. Vallahi küfrettiğim için kusura bakmayın ama ben de şirazemden çıkınca oluyor. De huysuz. Aa, neye göre, kime göre, neyin normuna göre? Evet, bu hayatta benim prensiplerim var. Yani yanlış gördüğüm bir şeyse o yanlış gördüğüm şeyi söylemeyi tercih ediyorum. Yani ben hiçbir zaman şöyle davranamadım hayatta. İşte atıyorum, hede hede kişisi, ondan sonra amacıma o bir şey yapıyor ve bu yanlış. ve bunun yanlış olduğunu her zaman söylerim. Mesela kocaya bile söylüyordum ya, adam sürekli benimle kavga ediyordu zaten bu yüzden. Şey diyordu, niye benim tarafımda olmuşsun? Haksızsın. Aynı şey benim için geçerliyse sen de aynı şeyi bana söylemelisin. Doğru olanı da bu zaten. Ama hem haksızlık yapacaksın hem de aynı zamanda senin tarafın... İşte şunu sevmiyorum. Tam o noktaya geliyoruz. Görüyorsun o insanın haksız olduğunu ve yanlış olduğunu. Yine de aman abi ben bulaşmayayım şimdi, bana bir tane bir zararı olmadı. Ilıklık lan bu. Bu gerçekten öyle bir şey. Çünkü bizi eğer bugün söylendiğimiz şeyler varsa bu noktaya getiren bu ılıklıktır. Evet vallahi çok ciddi söylüyorum ve hakaret olarak kullanıyorum ben bunu. Aman abi bana bir şey yapmadı ya. Aman. Aman bana bir şey yapmadıysa tamam ya, istediğini ya öyle yani. Yeter ki bana bir şey yapmasa. Ben kendimi ne yapmasa. Ama işte bunu dediği noktada o insan kendisine açık kapıyı bırakıyor ve ondan sonra arkasından vay efendim niye biz bunları yaşıyoruz? Aman abi sana hiç şey yapmadığı için. Ne güzel de atasözleri var değil mi? Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık denilen. Aynen öyle. Çok içselleştirdiğimiz bir durum. Sen mi düzelteceksin Yelda Hanım? Evet, düzeltilmiyor. Bazen ben de yılıyorum, bıkıyorum ama yine de bir insan bir insandır ya filan diyerek yine de doğru bildiğimi söylemeye devam ediyorum. Yanlışsam da bana yanlışsın denilsin ama adab-ı muaşire kurallarına uygun bir şekilde söylenirse ya çok teşekkür ederim canım, canım benim. Çünkü TRT AM bandında yayın yapan radyo karavandasınız. Yelda Hanım'la birliktesiniz. Bakın ama bilmediğiniz kelimeler değil bunlar. Cümle içerisinde kullanalım. Anlamlarını pekiştirelim. O zaman şarkını da keyfine çıkaralım. Hep birlikte. gibi hastalıklı bir toplum haline gelmiş bulunmaktayız. Her konuda fena halde hastalıklıyız ama öyle böyle değil. Mesela bugün Ekşi Sözlük'te Ekşi İtiraf bölümü var. Orada bir yeri okurken enteresan bir itirafla karşılaştım. Yani hani insanın hiçbirimiz galiba derdimizi anlatamıyoruz. Yine bugün bir arkadaşım aradığında da aynı durumu yaşadım. Ondan sonra işte profesyonel yardım almaya başlamış ve kendini sorguluyordu. İşte niye daha önce böyle bir şey yapmadım? Daha önce gitseydim keşke bu kadar... Tabii bir de işin maddi bölümüne bakmak durumu var. Dedim ki yani evet, belki daha önce gitseydin sorunu daha önceden çözmüş olacaktın ama... Eğer daha önce birileri seni buna zorladıysa direnç oluşmuş olma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü insanın eğer bir konuda yardıma ihtiyacı varsa kendisinin istemesi gerekiyor. Karşı taraftakinin, yani hani sizi seven insanların bunu sürekli olarak deklare etmeleri hiçbir işe yaramıyor. Aksine direnç oluşturuyor. Aynı şeyi kendimden biliyorum. Yani atıyorum mesela sigarayı bırak, sen sesinle para kazanıyorsun. Aa ben bilmiyorum değil mi? Ben bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum böyle bir şeyi. Direniyorum. Birisi bana bunu söylediği anda benim garip bir şekilde şeyim, inadım tutmaya başlıyor ve bunu daha inadına yapıyorum. Hatta bir keresinde biriyle şey yapmıştık. Çok da sevdiğim bir arkadaşım oldu sonrasında. Hani ilk başta flörtleşirken falan. Ondan sonra mevzu döndü, dolaştı. Burçlar konusuna geldi. O da Aslan Burcu'ymuş. Ben de Aslan Burcu'yum. Bu böyle ukalalık falan. Ama acayip bir şey. Hani çok enteresan bir çekim oluşmuştu. Ondan sonra hanımacıma... bu işte şey dedi, ama dedi işte biz ikimiz olmayız dedi. Ben dedim ki eğer dedim senin inadına bir şey yaptığını fark edersen benim inadım 10 katını çıkar. Yani bunu gerçekten isteyerek yapmam ben. Farkına varmadan yapıyorum. Ya. Sonra mı? Şöyle dedi, Allah kahretsin ben sen kadar inatçı bir insan görmedim. Öyle ama karşımdaki ne kadar şey yaparsa ben de o kadar direniyorum işte. Neyse, bu arkadaşımda da böyle bir durum yaşandı muhtemelen. Adına seviniyorum onun, çünkü kendi kendine bunun kararını vermiş ve böyle bir destek almaya karar vermiş. Ama işte bizde anlatamama durumu var. Her ne kadar ben her şeyimi anlatırım cümlesini kuruyor olsak da Allah'ım ne olur dinlemiyor olsun. Yani adını söylemedim, neyse. Hayır, değil. Yani ben bütün o bazen insanların anlatırken kendi içlerinde yaşadıkları kaygıların hepsini görüyorum. Hani hissediyorum onu ve o noktadan sonra yaşadıkları pişmanlığı görüyorum. O yüzden hani bir yerlere yazmak insanı rahatlatıyor çoğu kez. Onun için diyorum ya, eğer hani sahiden sizi rahatsız eden bir şey varsa bunu illa herkesin görmesi gerekmiyor. Bir blog şeklinde tutmanız gerekmiyor. Ama tabii etrafınızda çok kıskanç ve sizin hayatınızı sürekli olarak didikleyen birisi varsa, mesela evliyseniz ve kocanız böyle bir şeyi yapıyorsa sürekli olarak, ya da sevgiliniz ya da karınız, kocanız diye sadece erkeklerin, kadınların yalnız kıskançlıkları çok daha fena. Allah beni çok, en korkutan o erkeklerinki de, evet de. Kadınlarınki daha da fena. Hele şu sosyal medya sayesinde ben onun dibine kadar gördüm. Bu kadarı da olmaz arkadaş dediğim her şeyin o kadarından daha da fazlasıyla karşılaştım. Yok abi. Neyse, kişideki birisi de yazmış, artık kız mı erkek mi bilmiyorum ama... demiş ki, okuyorum ben size şimdi. İyi olacağına inanmıştım. Her geçen gün daha kötüye giden evliliğimin bir gün mutlaka ama mutlaka iyi olacağına inanmıştım. İşte o inanç var ya, bizim ağzımıza sıçıyor. Burası benim yorum tabii. Her gün kavga, stres, sorgu, kıskançlık, mide bulantısı ve çirkinlik içerisinde kavrulan hayatımın, her gün telefonumun karıştırılarak, sosyal medyada adıma paylaşımlar yapılarak, gün içerisinde yaptığım her eylemin detaylarıyla ilgili kavga edilerek, ailemle görüşmelerim sıfıra indirilerek, oh baby. İşte o noktadan sonra sahiden çok hastalıklı bir durum bu. Her şeyinin karıştırılması ve hayatına sürekli olarak müdahale edilmesi. Neyse işte sürekli inanmaya devam etmiş. Galiba çok fazla kodlanıyoruz şey anlamında. Ne onun adına, hani bir şeyi kurmak zor, bitirmek kolay. Aman devam ettirelim, ben bu ilişkiye çok fazla emek verdim. Emek ne ya? Yani ilişkiye verilen emek denilen şey nedir? Neyse işte bu hikayede karşı taraf sürekli olarak hayatını cendereye sokarken bunu yazan insanın sonunda boşanma söz konusu olunca kendimi öldürürüm diyerek sinir krizlerine girme ve sonunda ayrılmışlar. 10 gündür ayrılarmış ve kendi kendine şunu sorguluyor: 10 gündür ayrıyız, kendine de hiçbir şey olmadı. Benim artık nasıl insanın içini boşalttıysa... Ya bunu her zaman bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Aman diyorum, yani gerçekten topuklayarak kaçın. Yani bir yerde bir aksilik, bir yanlış bir şey varsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa, eğer topuklarınız götünüze değe değe kaçmadıysanız, yaşayacağınız her şeyi hak etmişsiniz demektir ve bunu da karşı tarafa yükleyemezsiniz. Yani o yaptı, o ya, her sen istedin, sen yaşadın. İlişki koçunuz olarak da konuşuyorum aynı zamanda, biliyorsunuz, her zaman olduğu gibi. Evet, öyle. Yine bir arkadaşımla geçen telefonda konuşurken işte hani özledim seni, şöyleydi de böyleydi, bidi bidi. Dedim nasıl gidiyor hayat, hani uzun süredir de konuşmuyoruz filan. İlk söylediği şey işte sevgilim yok. Niye bunu söylediğini o kadar net bir şekilde biliyorum ki. Çünkü mesela annesini de tanıyorum, ondan sonra acaba yıllardır onun evlenmesi üzerine acayip derecede bir şey var. Baskı var. Tabii bu bir kız arkadaşım. Ondan sonra işte aman evlen. Sanki of, anlatamıyorsun da. Fakat o hani ben senin hayatına karışmıyorumun alt metniyle birlikte bu cümlelerin kuruluyor olması insanı bir süre sonra darlamaya başlıyor. Ve karşı taraf sanki hayatındaki tek mutsuzluğun bu olduğunu düşünmeye başlıyor. Sadece buymuş gibi. Çünkü artık ona kodlanmaya başlıyorsun. Sen bu senin hayatının en eksik tarafı ve onu tamamlarsan olacak. Bok. Hiç bok olduğu falan yok. Vallahi yok. Mesela üniversite sınavına girerken hani sürekli olarak bana söylenen, böyle dikte edilen bir şey vardı. Hani bizimkilerin maddi durumunun da iyi olmamasının sebebiyle falan. Ondan sonra işte bu sene kazandın seneye herhangi bir şekilde dershaneye falan gitmene izin, bizim gücümüz yetmez. Belki de bir daha üniversite sınavına giremezsin. Bu tamamen hani seni strese sokarak o işi kotarmanı sağlamaya çalışmaları. O kadar fazla doluyorsun ki. Ben de hani daha aşağı Kasımpaşa falan şeklinde dolaşan bir insan olduğum için. Lan oldum. Hani gerçekten böyle bir ihtimal var. Bir cenderenin içerisinde kalıyorsun ve İşte hani o küçük hesaplarımı, bilmem neyimiz, artımız, hurtumuz, bütün bunların üzerine yapmaya başladım. Zeka ile falan alakası yoktu. Tamamen kıçımı kurtarmaya çalışmakla alakalıydı. Bir de ne istediğini bilmekle alakalıydı. Neyse işte ve hani o sınav bittikten sonra böyle bizim Gümüşhisarköy'deki evin balkonunda otururken ondan sonra gökyüzüne bakıp hayal kuruyordum. Dedim ki ulan bu kadar uğraştık hani. Gerçekten bu kadar didindim neye sahip olacağımı biliyorum ama yok. Yok. Yani hedef koyulması gerçekten rahatsız edici bir şey. Beni rahatsız ediyor en azından. İnsanları belki mutlu ediyor olabilirler. O hedefi gerçekleştirmek, onu başarmak, o başarı duygusuna tatmin olmak. Ama her seferinde bir başka hedef koyman gerekiyor. Halbuki yaşadığından zevk almak ve onun keyfini çıkartmak denilen şey var ya, işte bunu birbirimize yaşatmıyoruz. Sorsan hiç kimsenin hayatına müdahale etmiyor. Ama oysa hepimiz birbirimizin hayatında çok fazla müdahale ediyoruz. İşte ama son dönemde bu sosyal medya olayı beni daha da çığırından çıkartmış durumda. Dayanabilirsem dayanabildiğim yere kadar kapalı tutmaya gayret edeceğim. Gerçekten. Hani böyle şaka maka falan derken çot diye kapattım Twitter hesabımı. Şaka diye başladı. Dayanabildiğim yere kadar. Kesin de bir şey söylemiyorum tabii bu konuda. Bilemiyorum ya. Bir yandan da çok seviyorum oradaki geyik yapma potansiyelini, bilmem neyi filan peşmekanını, ama hiç tanımadığın insanların senin hayatına müdahil olması da acayip derecede rahatsız ediyor. Lan ben kendi annemin, babamın ya da akrabalarımın herhangi bir şekilde birebir kanlı canlı tanıdığım, birlikte büyüdüğüm insanların müdahale etmesine izin vermezken sen kimsin lan? Allah Allah. Yek ye. o kadar da kurmacı bir hayat yaşayamam ben. Hiç kimse kusura bakma. Bana bazen çünkü bunu da söylüyorlar. Çok işte rahat davranıyorsun, rahat konuşuyorsun falan diye. Sana ne? Sahiden diyorsun yüzüne karşıda. Ama bir taraftan da bak mesela ben de buna takılıyorum. Sürekli olarak bir önemsemiyorsun, iki önemsemiyorsun, üç önemsemiyorsun. Ondan sonra takılmaya başlıyorsun. Demem o ki, cancağızlarım. Şey yapmayın ya. Yani hani karışmayın lan kimseye. Yani benimkisi minik olanı da diğer tarafta da hani bu kadar eğer sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyorsak, çünkü bugün işte profesyonel yardım almaya başlamış olan arkadaşımla konuşurken hep sürekli olarak şeyi bekledi. Yani sana, bana ait olan bir mutsuzluğu duymayı bekledi. Ve ondan sonra onu duyunca ya işte evet evet hep böyle durum. Yalnız hissetmeme duygusu. Onu o kadar güzel bir şekilde fark ettirdi ki. Komik işte ne yapacaksın? Aman yalnız hissetmeyelim kendimizi. Öleceğiz yoksa. Ölünmüyor, ölmüyor, merak etmeyin valla. Ben bana rağmen yaşamaya devam ediyorum mesela. Neyse, şarkının vakti geldi.
I got troubles of the night today. They're gonna wash away. They're gonna wash away. Have sins, love, but not today. 'Cause they're gonna wash away. They're gonna wash away. And I have friends, love, but not today. 'Cause they done washed away. I'm washed away. Lord, I've been crying. Lord, I've been
ay ne oldu, ne zevzek bir herif, anlatamam size. Hiş, tam bir zevzek yani, ara ara böyle ağız yoklayan cinsten gıcık. O yüzden de pek fazla muhatap olmuyorum. Benim eski mahalledeki bakkal gibi falan değil bu. Sevmedim mi? Bir şeyini sevmedim ama en azından hani evinin hemen dibinde diyerek gidiyorum, alışverişimi yapıyorum. Bunda da acayip derecede dikkatli davranıyorum yalnız bu arada. Yani işte atıyorum mesela o bakkaldan bir kere alışveriş yapıyorsam sonra gidiyorum karşısındakinden de alışveriş yapayım. Aman diyorum yani herkesin bir rızkı çıksın yani. Vallahi lan delilik gibi bir şey bu. Ama olsun ya, yazıktır, günahtır yani. Onun da iki kuruş kazanıversin, ne olacak ki yani? Allah Allah. Birbirlerine darılmasınlar. Gerçi birbirlerinin karşısını böyle şeyler açıyor olmaları, hani aynı işi yapan. Eskiden böyle bir şeye dikkat edilirdi ya. Vallahi gerçekten hani mahalle kültürü denilen şeyde böyle bir durum vardı. İşte hani birisi bir bakkalı açtıysa ya da ne bileyim fırın açtıysa falan, karşısına, bırak karşısına, 150-200 metre yakınına insan başka bir şey yapmaz yani. Aman onun rızkına şey yapmayayım, hani engel olmayayım, onun işine engel olmayayım. Ama artık öyle değil işte. Ay ay, bilmezsiniz siz. Ah gençler. Ah ah, bilmezsiniz siz, bilmezsiniz. Voltran'la büyümenin ne demek olduğunu. Ah bilmezsiniz. Ah bilmez, ah bilmez Katinam. Neyse işte bu da bakkal döndüğü şey dedi bana ya. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ondan sonra sinirli misiniz? Ulan iyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hemen kalk. Pardon, anlayamadım. Ne oluyor lan, evin içerisine kulaklık mı koydunuz? Ne yaptınız? Bazen öyle üzerine denk geliyor ki hakikaten birisinin aklının içini falan okuduğunu düşündüğün oluyor. Aynı şey mesela müzik dinlerken yaşıyorum. İşte atıyorum mesela şeyde telefonda açıyorum şeyi, müzik çaları, ondan sonra ucuma ve random play, yani karışık çal diyorum. O anki ruh halim neyse ya, yoldan bir şey tam ona denk geliyor. Sahiden çok acayip ya. Çok kez mesela MP3 çaların cidden kafamın içini şey yaptığını, algıladığını filan düşünüyorum. Tamam, o playlist hazırlayan benim ama duruma bu kadar da cuk oturan şarkı da olamaz ya, yuh filan dedirten bir durum. Bugün aynı durumu Twitter üzerinden Kurbağa Kral diye bir tane takip ettiğim birisi var. O yap söyleyince tam dedim ya, yalnız değilmişim. Ortak bilinç diye bir şey var yalnız bu hayatta. Sahiden ortak bilinç diye bir şey var. Yani bir şeyi aynı anda birçok insan düşünebiliyor. Bunu daha önce söyledim biliyorum. Ne kadar çok kuruyorum değil mi bu cümleyi? Bunu daha önce söyledim. Kendimi tekrar etmekten sürekli olarak korkup duruyorum. Halbuki tekrar ettim mi? Bir şey 7896 defa yap. Ya mesela geçen Ayça ile telefonda konuşurken ne oldu kilo milo mevzusuna geldi, klasik oyun. Dedim ki ben de özellikle bu yazı hiç dışarıya çıkmadan geçirdim. Acayip derecede kilo aldım yani, en son sizin yanınıza Sakız'a geldiğimdekinden de kilo aldım üzerine falan diye. Ondan sonra ama senin de boyun var. Bu da klasik olan şeylerden, senin boyun var. Evet var boyun da, yani benim boyumda olup da benim normalim, normal kilom klasmanında olmayan bir sürü kadın var. Sahiden hani kemiği kalın diye bir şey var ya, o benim. Hani birçok kadın diyet yaparken ben kemiğim kalın o yüzden böyle, yok vallahi o benim. Hani nasıl anladayım bilemiyorum. Artık yıldım bıktım. Hatta o zaman Ayça ile konuşurken onu anlatmıştım. Ya bunu radyoda da anlatsanız da hakikaten. Şimdi anlatacağım, kendimi tekrar ediyormuş gibi hissediyorum. Neyse işte bizim nikahta şey oldu, neydi onun adına? Evet de hayırdı bilmem neydi, zarttı zurttu mevzusunun arkasından hani böyle duruyorsun orada dingil gibi, insanların tebriğini kabul ediyorsun. Yalvarırım kendim, sakın yanılıp şaşıp bir daha sakın aynı hatayı yapma, gerzekalı mısın? Yaparsan da gerçekten gerzekalı olduğuna kanaat getiririm. Ondan sonra bacımı orada dingeli gibi dururken insanlar geliyorlar böyle seni tebrik ediyorlar. Ay nasıl yüzüm haşır haşır yandıydı ya. Ulan nikaha gidiyorsunuz salaklar. Bir tıraş olun ya. Çatır çutur suratlarıyla öp durdular. Ondan sonra bacımı bir de şey takı takma merasimi. Böyle bilezik falan takıyorlar. Diyorum ki ya göz var, insan var şimdi gitmiş yani. çıtı pıtı, neredeyse kemiği yok, kılçıklı olan bir kız, kadın için almış o bileziği, belli. Fakat ben kılçıklı değilim, ben bildiğin Godzilla kemikliyim, tamam mı? Sonra böyle zorlaya zorlaya sokmaya çalışıyorlar bileğinden içeri. Diyor ki hayır, o bana, koluma olmaz. Mücaz, söylesene şunlara ya falan diyor artık. Hani bir de onların akrabaları, benim akrabalar biliyorlar zaten. Yok, bildiğin elim kızarmıştı ya. Vallahi elim kızarmıştı. Zorla o bileziği koluma sokmaya çalıştıkları için böyle kalıyor. Elin ayasından geçmiyor zaten. Bilek bölümü değil, elim kızardı. Elim kızardı. En sonunda artık böyle bir tane çanta verdiler. Çanta gibi bir şey vardı, gelinlik. Ha, gelinlikte işte öyle bir şey. Ondan sonra düşünüp de kenara koymuştu ablamlar. Ondan sonra hop çıkarttılar bunlar. Ondan sonra dedim koy. Hiç takma, uğraşma. Aa bu ne ya? Canım acıyarak. Neyse işte bu da böyle bir anımdı hayatta. Gerçekten çok boktan bir gündü yalnız ya. Üf. Dünyanın gerçekten en boktan günlerinden bir tanesiydi. Mesela şu anda bu akşam benim çok da sevdiğim bir kızcağızın kınasında ona müzik yapmam gerekiyordu. Ancak sahiden sevmiyorum ya. Bulunmak istemiyorum abi. Ben çocukluğumdan beri hiçbir zaman düğüne gitmedim ki. Ama huysuzsun geldi hanım bak. Şu ana kadar yaptığım programda mır söylendi. Canım ben söyleniyorum. Niye içimdekini atıyorum? Siz söylenmiyorsunuz. İçinizdeki birikiyor. Ondan sonra arkasından ne oluyor? Oranız buranız şişiyor. Bende ne oluyor? Ben söyleniyorum. Sonra gülüp geçiyorum. Ondan sonra bacım işte. Fakat o da... Ay oh iyi oldu be, bir sürü de yalan söyledim ama yapacağı da bir şey yoktu yani. Aa bana ne be? Aa iyice artık. Zaten sevmediğim bir şey. Ondan para kazanırken bile gitmek istemeyip bıraktığım bir şey o. Kim olursa olsun, isterse babamın oğlu olsun. Bir daha hayatta öyle bir şey yapmam yani. Böyle zannediyorlar bir de insanlar seni ya. Hani sen radyo programcısısın ya. Bir şey oluyor hemen... geldi abla. Benim inanayım ha. Müzik verir misin bana? Yani ne hakikaten gerçekten. Madem eğer işi profesyonel birisine bırakacaksan buyur git. Bir sürü insan var bunu yapan. Onlarla anlaş. Bir de böyle bir şeyde de bırakıldım. Denir onun adını. Muallakta da bırakıldım. Ya eğer sen çalmayacaksan birisini ayarla. Tamam ben birisini ayarlayayım. Söyleyeyim o gitsin çalsın. Ve fakat bunun bir bütçesi var. Yani bu insan da kara kaşına kara gözüne gidip niye boş boşuna zamanını harcasın? Oturur evde kendisi televizyonun karşısında çekirdeğini bir yandan çitlerken zamanını boş harcayabilir. Ne gerek var kafa bir becertilmeye? Allah'ım yarabbim ya. Neyse ya, çok da fazla söylenmeyelim, o da kendi kendine. Ama neyine söylenmeyeceğim ya, hırtın bir tanesiyle evlenecek zaten herif. Anlatmıştım ben onu, daha önce size onun hikayesini. Evlilik teklifine bile ondan sonra böyle abuk subuk bir şekilde gelsene aşağıya falan diyerek evlilik teklif etmiş. Yani bakın şimdi bunu her zaman sorgulayıp duruyor insanlar. Yani size nasıl evlilik teklif edildi filan peşmeken diye. Ya mesele şey değil. Nasıl, neden alengirli filan olduğuyla alakalı değil. Mesele karşındaki insanın ne hissettirdiğinle alakalı. Ama sen bunu yapan kız da böyle yani hani hiç güzel bir şey hissetmemiş. Ne olacak biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size kısaca. Evlenecekler. Evet. Baba evinden çıkacak. Gidecek hırtın evine. Ondan sonra bir süre ay canım sevişecekler bilmem ne. Muhtemelen seviştiğinden de bir bok anlamayacak. Aa bak buraya yazıyorum Yelda. Ben Yelda Hanım olarak. Sonra arkasından aman şeydir ya ne yapayım ben de bunu buldum bula bula deyip 2-3 tane de çocuk yapacak. Ondan sonra öyle kötünün arasından iyi seçmiş olmanın mutluluğu içerisinde yaşayacak. Belki de hiç takmayacak kafasını bilmiyorum ama bak hikayesini anlattığı için biliyorum pek de mutlu değildi bunları anlatırken. Bazıları var öyle güzel anlatıyorlar ki hani sahiden diyorsun ki vay arkadaş Allah mutlu mesut etsin bir yastıkla koyacağız. Bundan hiç umudum yok. Duval Ali umut ediyorum ben yanılırım. Neyse ya şarkıyı ulaştırayım ben ne söylendim arkadaş sinirli. Evrenden geldi mesaj. Bak bakkal bile dedi. Sinirlendirmeyin lan beni. Gözüm titrer vallahi billahi.
money dreaming. You were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were too young to remember. I'm happy for you, but now I know this hurt is poison. Too sharp to be banned. I'm sitting on my empty bed. I'm on my empty bed at night. The fever grows, it's pounding, pounding. I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy than watch the Sunday Gang in Harajuku. There's something wrong with me, I'm a cuckoo. In every moment I was high from playing shows. I lost a singer to her clothes. My trouble raised its ugly head. I was revealed and I was home in bed. I was a kid again. Jesus told me go after every coin like it was the last in the world. And protect the wayward child. But I'm a little lost sheep. I need my bow deep. You know I need my shepherd here tonight. Breaking off this misery. I see a wilderness for you and me. Punctuated by philosophy. I'm wondering how things could have been. Really, I should stay away and let you settle down. I've got no claims to your crown. I was the boss of you and I loved you, you know I loved you. It's all over now. And I was there for you when you were lonely. I was there when you were bad. I was there when you were sad. Now it's the time I need. I'm thinking, do I have to be to get you by my side? I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy and watch the Sunday Gang in Harajuku. There's something wrong with me, I'm a cuckoo.
Karavan radyo, radyo, radyo karavanda. Yeldanım dinlemeyenin erkekse çüküdüsün, kadınsa memesi pörsüsün. Aman aman, oy bu tehdit de çok fena. Bosun duyuyor musunuz değil mi bunu? Ben çok gülüyorum ama ya. Allah Allah, ben dedim diye niye olsun arkadaş, deli misiniz ne? Ama geldi hanım, şimdi kadınlar memesi pörsüsün deyince çok fazla şey yapmıyorlar da, erkeklerde bu konuda gerçekten bir şey var yani. Ki o acıyı hissetme durumu var. Bir içselleştirme durumu. Yazık lan. Yazık vallahi gerçekten. Ama işte onları da anlamak lazım. Özellikle bilinçsiz anaları babaları yüzünden, o olmaması gereken yaşta sünnet edildikleri için anlamak gerekiyor onları. Gerçekten anlamak gerekiyor. Geçenlerde ablamlar memlekete gittiklerinde çocukluk fotoğraflarından bir iki tanesini bulup da getirsen Allah aşkına, nerede çirkin fotoğrafım varsa onları getirmiş. Bir tanesi de kardeşimin sünnet düğününde çekilmiş olan. O kadar hani nefret ederek bakıyorum ki o fotoğrafta. Ne yapıyorum ben burada ya gerçekten? Ama bütün fotoğraflarda öyleyim yalnız. Ne işim var benim oğlum bu fotoğrafın içerisinde? Niye? Sebep? Sadece galiba bir tane doğum günümde yapılmış olan bir şey vardı. Ya doğum günü konusu da benim için gerçekten çok fena bir durumdur. Çünkü ben yıllarca yani böyle çalıştığım yerlerde arkadaşlarımın doğum günleri olduğunda geliyorlardı. Yelda işte bilmem kimin doğum günü var. Pasta alacağız bilmem ne alacağız. Zaman. Sıra Yelda'nınkine gelince hiç kimseden ses soğukluk. Ulan git bari bir tane top kek al ya. Yani gerçekten. İlaç için. En azından bu kız sürekli olarak milletin pastasına böreğine para verip durdu. Bir top kek alalım falan deyin yani. Neyse ya. Geçen bir arkadaşımla konuşurken. Ay ne kadar çok arkadaşımla konuşurken durumu. İnsanlarla yüz yüze konuşmaktan biraz uzaklaşmaya başladım son zamanlarda. 40 yaş sendromu mu acaba bu diye düşünüyorum bazen. Çünkü herkes bir şekilde onun altını çizip duruyor. Hatta sürekli karşıma onunla alakalı şeyler de çıkıyor. Ben önemsemiyorum esasında. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. 40 plus olanlar bu yeni olan nesilden daha farklılar ve hayatta ne istediklerinin farkındalar. Çoğu belki mutsuz oluyor, olduğunu söylüyor olabilir ama sanmıyorum ya. O kadar umutsuz değilim ben bunda. Mesela şey durumu var yani hani hem sosyal medyada hem hayatın içerisinde aktif bir şekilde varlıklarını gösteriyorlar. Neyin ne olduğunun farkındalar. Çünkü kendi babaları gibi ya da anneleri gibi hani yaş 40 filan şeklinde değiller. Gerçi yeni nesil 20'likler böyle garip bir şekilde özellikle bu yaş grubunda olanları böyle kedili kadın olarak hayal edip duruyorlar. Mesela kadınlar için olan bölümünü söyleyeyim. Kedili kadın evde sürekli oturuyor, kahve içip duruyor, ondan sonra kitap okuyor. Bohem bir hayat yaşıyor. Ne bu? Ben mesela dikkatim çok fena dağılmış durumda. Acayip derecede dağılmış durumda dikkatim, öyle böyle değil. Zaten en çok hani bu da yıllardır benim bahanem ve sebebim ama bir türlü gerçekleştirmiyor. Ne olur ya birazcık bu konuda irade göstereyim. Bir hafta Yelda Hanım, bir hafta uzak durunuz şu sosyal medya denen zıkkımdan. Rica ediyorum. Eskiden ne güzel kullanıyordum ben orayı ya. Vallahi çok güzel kullanıyordum. Yani böyle haftada bir akla benim orada bir tane bak mesela LinkedIn diye bir tane site var. Ondan sonra o da işte profesyonel anlamda kendi CV'ni bilmem neyini falan koyuyor. Onun da bokunu çıkarttılar arkadaş. Onun bile boku çıktı ya. Oradan da insanlar garip bir şekilde flörtleşmeye falan çalışıyorlar. Arkadaş profesyonel iş hayatı için oluşturulmuş bir site değil miydi? Olsun oradan da bir şey düşürebilirim. Ya bugün ama gene galiba ben açacağım mı bilmiyorum. Ya bazılarını da çok seviyorum okumayı. Gerçekten güzel şeylerden bahsediyorlar. Çünkü çok çok bildikleri şeyleri ortaya döküyorlar. Hani sahiden olması gerektiği gibi kullanan var. Bir de benim gibi zevzek zevzek kullananlar var. Mesela bugün bir tane yine hani biliyorsunuz siz Audio diye bir kullanıcı var. Onun paylaşmış olduğu bir flüt vardı. 99 Adapazarı işte depreminde 17 Ağustos depreminden sonra işte abisi Adapazarı'na gidiyor ve orada işte pardon orada hekim miydi? Nerenizde okudunuz yerden? Gözümle okuduydum ama oradaydı hekim galiba sanırsam bilemedim ben de şu anda. Ama mesele zaten abisi değil. Neyse işte yurt dışından da yardım için gelen ekiplerin arasında yine Kuzey Avrupa ülkelerinden işte bir doktor kafilesi var. Abi de orada İngilizce bildiği için şey yapıyor. Neyinir onun adına tercümanlık yapıyor durumu. Bu arada gelenlerden bir tanesi de gençten güzelden bir kız. Ondan sonra bir hekim. İşte böyle hani o hengamenin içerisinde bir yandan da hani sohbet etme bilmem ne filan feşmeken bu kız 2 ay önce doğumunu gerçekleştiriyor. Ondan sonra arkasından işte deprem olunca yardım için geliyor. İlk başta tabii şey algılayamıyor yani nasıl olur 2 aylık doğum yapmış bir kadın nasıl olur da kalkar gelir Türkiye'de yardımcı olur filan diye. Diyor ki yani hani şey hani burada yardıma ihtiyaç var ama çocuğun var 2 gün aç kalırsa ölmez yani netice itibariyle anne sütü içmeyince 2-3 gün yaşamaya devam eder. Fakat hani bir yandan da evli işte hani ekibin içerisinde bir başka dal neyse İşte dönüyor bu diğerine şey diyor abi diye ve işte durumu kurcalıyor. Sonra diyor ki Nay evli miymiş? Ya bir ayarlasam ben ona hallendim de. Lan oğlum nasıl bir gerizi, nasıl bir zeka aklı var bu erkeklerin? Gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum ben ya. Ulan orada yani hani kıyamet kopmuş. İnsanları şeyin içerisinden ne nironduğunu yıkılmış binaların duvarlarının altından kurtarıyorsun. Sen orada hizmet etmeye çalışıyorsun. Aklına gelen bu mu ya? Hani desem ki tamamen şey olarak baktın mevzuya. Tamamen içgüdüsel olarak dünya yok oluyor ve benim soyumu devam ettirmem lazım. Hamam böcekleri gibi falan düşünüyorsun. Hamam böceklerine ilaç sıkılır da ondan sonra son dakikada yok olacağını anlayınca diye yumurtasını bırakır. Onun gibi düşünüyorsun desem. Hayır değil. Böyle bir durum yok. Bir de seçiyor da yani hani. O ekibin içerisindeki güzel olanı seçiyor. O zaman hiç de üreme içgüdüsüyle hareket etmiyorsun. Bir de hallendim diyor ya. Dururuk. Bir sinirlendim yalnız buna. Böyle adamların ağzının ortasında kürekle vurasım geliyor. Yakalarsam bilmiyorum. Neyse işte gidiyorum buralardan. Aa bitti tamam yeter zaten ucu ucuna yetişecek. Zaten bugünlerde internet çok saçma sapan bir şekilde yavaşlamış durumda. O yüzden bunu hemen şey yapalım. Çarşamba günü görüşeceğiz. Canlı canlı yapacağız programı. Bu halini alacak göreceğiz çarşamba günü. Şimdilik hoşçakalın. Yelda Hanım gitti Radyo Karavan'dan. Ben galiba açacağım hesabı ya. Yani 2 saatte uzak durdum. Bağımlıyım ben ya. Görüşeceğiz.